Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir rahmet sofrası programında daha sizlerle beraberiz. Bu güzel iftar saatinde sizlerin huzuruna her defasında güzel bir misafirimizi getiriyoruz. Bugünkü misafirimiz Abdurrahman Topbaş. Hoş geldiniz Abdurrahman'cığım.
Hoş bulduk.
Allah razı olsun. Kıymetli şeref hocam. Verdiniz. Şimdi
şeref aldık efendim.
Esas bu güzel saatte, iftar saatinde dinleyicilerimize sizinle yapacağımız sohbetin esas konusu.
Eyvallah.
Gençliğe dönük bir hitabet ve irşada ihtiyacımız var. Gençliğin anladığı dili bulamadık. Yani artık eski mantıkla, eski sözlerle filan bu gençleri ikna etmenin zor olduğunu gördük. Dolayısıyla şimdi özellikle sizin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak bu konuda çok ciddi çalışmalarınız var. Bizim de İbn Haldun Üniversitesi olarak çok güzel çalışmalarımız var.
Eyvallah.
Sağ olsun Esenler Belediyesi'nin sponsorluğunda bütün fütüvetnameleri neşrettik.
Öyle mi hocam?
Tabii.
Çok önemli.
Fütüvet dediğimiz zaman esas bizim medeniyetimizin gençlik eğitimi, gençlik modeli nasıl olmalı diye ona dönük hemen hemen her mesleğin bir tekkesi var, bir zaviyesi var. Fütüvet zaviyesi. Bir de onların tüzüğü dediğimiz fütüvetnameler var. Mesela orada öylesine güzel tavsiyeler var ki insanın unutması da mümkün değil. Dolayısıyla yani madem ecdadımız böyle davranmış, biz niye, ne yapmamız lazım bugün? Bunu size arz etmek istiyoruz soruyu.
Estağfurullah. Estağfurullah. Evet kıymetli hocam, Ramazan şerifimiz hayırlara vesile olsun inşallah.
Amin inşallah.
Esasında hocam çok manidar bir konudan başladık. Bu konu hocam her neslin bir sonraki nesille ilgili dertlendiği bir meseleymiş. Muhtemeldeki fütüvetnamelerde benzeri cümlelerde vardır. Hani ne olacak işte bu yeni nesli daha iyi yetiştirelim vesaire falan
ama
diye.
Ama burada esasında Abdurrahman'cığım mesele var ya bizim Osmanlı ve Selçuklu geleneğinde.
Evet.
Marangozların zaviyesi var.
Doğru.
Marangozlara hitap edecek şey marangozların içinden gelen, marangozların ihtiyacı olan bilgileri bilen, bunu duyan, yaşamış bir adam gelip onların dilinden daha iyi anlar diye onlara mesela hitap etmiş. Sarraflara sarraflıktan gelen bir adam. Demircilere demircilikten gelen bir adam. Mühim olan kendi işlerinden çıkan birisinin. Bu aynı dertleri yaşamış, aynı yoldan gelmiş insanların onların dilini yakalaması önemli. Çok dikkat edilmiş buna.
Hocam bu zamanın dilini yakalamadı da herhalde en sıkıntılı, en meşakkatli zaman bizim zamanımız. Şöyle, sizinle Azerbaycan'a gittiğimiz 90'ları hocam hatırlayalım. 90'ların Türkiye'si Azerbaycan'ı. Azerbaycan Türkiye'nin 25 sene belki 30 sene gerisindeydi. Türkiye'de hakeza işte böyle pek çok şeyin olmadığı bir dönemdeydi. Aradan yaklaşık 30 sene geçti hocam. 30-35 sene geçti. Türkiye, Azerbaycan ve dahi diğer ülkeler, hatta Türkiye, Almanya, işte efendime söyleyeyim Suudi Arabistan, Çin gibi böyle bir sürü ülke pek çok noktada hocam aynı seviyeye geldi. Şimdi bu hocam insanlık tarihi açısından da nadir olabilecek bir durum. Teknolojinin gelişmesi, paranın bollaşması, dijitalleşme vesaire hocam, şehirleşme, büyük şehir, çok büyük şehirlerin kurulması bizi hocam bambaşka bir düzleme getirdi. Ve burada da hocam o böyle yavaş yavaş değişen ve gelişen hayat bir anda hocam bazen filmlerde böyle çok hızlı oynatırlar bazı sahnelere. Sanki böyle hocam son 30 yıl veya 40 yıl o şekilde değişti. Evet. Bu değişim de gerçekten anne babalar için, yani hocam hem sizin hem bizim hem bizden sonraki bu 3 kuşağı hocam aşırı etkileyecek bir durumla muhatabız. Bundan dolayı da tabii ebeveynler de esasında zorlanıyor, bizar oluyor. Evlatlar da hakeza. Bir kere hocam bunu kabullenmemiz lazım ki her şey çok değişti. Ve geçmişten örneği sadece biz bir hatıra kabiliğinde anlatmamız lazım. Biz eskiden işte çeşmeden eve su taşırdık diye cümle kurduğunuzda, örnekleme olarak
çok
kurduğunuzda
geliyor,
hocam. Şimdi genç diyor ki ya o yaşanmış bitmiş, bana ne diyor. Onu örnek olarak anlatmayacağız. Onu bir hatıra olarak anlatacağız.
Evet.
Yani onu hatıra anlattığınızda o çok tatlı bir şey. Hele şimdi mevsim de kış. Böyle sobanın başında veya kaloriferin başında hocam akşam çay içerken konuşacak bir şey. Ama ya bak biz böyle böyle şeyler yaptık, siz bunları yapmıyorsunuz gibi bir örneklemeye girildiğinde hocam, genç kız veya erkek kendini muhatabıyla, velisiyle iletişime kapatıyor. Çünkü şunu diyor, sen beni anlamazsın, sen eskide kaldın diyor. Ben diyor, bırak senin su taşımanı veya işte odun kırmanı, kömürü, şu an yapay zekanın bir sonraki versiyonu ne olacak diye ben düşünürken, sen diyor bana eskileri anlatıyorsun diyor. Burada hocam bu konuşulan bir şey değil hocam. Zihinler arasında geçen bir mesele. Şeyden düşüyorlar gençler, aileleriyle iletişimden bu konuda kapatıyorlar kendilerini. Dışa yöneliyorlar hocam. Dışa yöneldiklerinde de işte dışarıda hangi ağa takılırlarsa, azınlığı hayırlı bir ağa, bir sisteme takılıyor. Çoğunluğu da hocam daha dünyacı, dünyevi bir ağa takılıyor ve o içerisinde bocalamaya başlıyor.
Şimdi burada Abdurrahman'cığım benim söylediğim bir de şu var. Gördüğüm daha doğrusu sizin bu ifadelerinizden. Şimdi internet diye bir şey çıkmış.
Evet hocam.
Artık hudutlar kalmamış.
5G hocam.
Hudutlar evet. Kalmamış. Böyle bir dünyada insanlar avucunun içinde bir dünyada yaşıyor. Köy kadar küçülmüş bir dünya öyle avucumuzun içinde. Bu kadar her şeyin, her türlü menfi ya da müsbet fikirlerin çok iyi ambalajlar içinde sunulduğu bir sosyal medya ağı dediğimiz bir ağ var. Bu ağdan beslenen çocuklar bazen zehirleniyor. Efendim bazen kapılıp gidiyorlar. Şimdi bu dünyada biz bir defa bu dünyada böylesine küçülen dünyada herkes birbirleriyle yarışıyor. Nasıl yarışıyor? Belediyeler birbirleriyle yarışıyor. Üniversiteler yarışıyor. Efendim ülkeler birbirleriyle yarışıyor. Hatta şimdi ben diyorum ki fertler de birbirleriyle yarışıyor. Şimdi bu yarışta kendini yetiştiren, efendim kendi iradesine hakim olan gençlik kimse, onlar diğerlerini ezip geçip gidiyorlar. Şimdi bizim burada esasında akıntıya kürek çekmeyen. Bak,
hatta hocam tam şey noktayı yakaladınız. Tabii, yani burada kendini yetiştiren
tabii
ve iradesini yönetebilen gençler başka
tabii
bir yere.
Şimdi burada esas niye biz öyle dedik? Pedagojiyi tarif ederken self-service insan yetiştirme ilmi diye tarif ediyorlar. Yani doğruyu ve yanlışı hiç kimsenin süflörlüğüne ihtiyaç duymadan ayırt edebilecek kalitede ve kabiliyette insan yetiştirme ilmi diyorlar. Bu yüzden biz de gençlerimizi eğer bu kadar fikir bombardımanının, haber bombardımanının alabildiğine yoğunlaştığı ve algıların olguları ezip geçtiği bir dünyada gençlerimizin ayakta kalabilmeleri için onların donatılması gerektiğine inanıyoruz biz. Bu da kendinden başlayan ve kendinde biten bir ilmi yeteneği mutlaka kazandırmamız lazım.
İşte hocam tam bu bağlamda Hüdayi Vakfı ve diğer kardeş dernek vakıflar üzerinden, yani söylediğiniz bağlamda hem bizim medeniyet kodlarımızın öğretilmesi, içinde din var, ahlak var, efendim söyleyeyim beceri var mesela, yani bize ait kodlar hocam. Ve tabii dünyanın ihtiyaçları, o da önemli bir şey. İkisini meczederek bir modelleme peşindeyiz hocam. Bu modellemeyi oluşturunca hocam rahat oluyor. Ama bunu oluşturamazsanız hocam, genç kız veya erkek bir güvensizlikle hocam ortaya çıkıyor. O güvensizliği, o eksikliğini tamamlamak için hocam başka bir şey olmaya çalışıyor. Ama tamamladığınızda hocam biraz da şey, esasında tamamlayan insanlardan biri herhalde hocam Necip Fazıl'mış. O kim var dendiğine sağa ve sola bakmadan
ya çok
her
güzel
fert
bir şey
ben
ya
varım diye. Beni mesela çok etkileyen bir şeydir gençliğimde. Ya nasıl bir özgüvenle çıkacaksın ki ortaya? Lisan, bir batı lisanı biliyor musun? Evet. Doğuyu biliyor musun? Evet. Allah'ı tanıyor musun? Evet. Peygamberine evet. Paradan anlıyor musun? Evet. Gibi sorulara evet diyen genç hocam zaten doğal olarak, tabii olarak bir adım öne çıkıyor.
Özgüven sahibi, özgüven sahibi oluyor. Tabii canım. Kendine güveni zirveye çıkıyor esas. Özgüven dediğimiz o esasında da. Ama burada bir de esasında cesaret ve yüreklilik. Nasıl Hazreti Ömer radıyallahu anh ile 40. kişi Müslüman olmuş Hazreti Ömer. Artık Darül Erkam'da sıkışıp kalmanın bir anlamı yok. Artık Agora'ya çıkalım derdi üstad. Agora'ya çıkalım. Evet, işte meydana çıkalım.
Meydana çıkalım.
Böyle başlamış. Yani ferdiyetten cemaat yapısına Hazreti Ömer radıyallahu anh ile başlamış. Üstad da onun için derdi. Allah için bir can lazım dendiğinde, sağına soluna bakmadan ben varım diyen kaç kişi varsa o kadar genç vardır, o kadar Müslüman vardır derdi üstadımız.
İşte ama hocam bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile kümeleşiyor bir yerde. Şimdi yeni tabirle konuşayım. Kümeleşiyor ve orada bir rahle-i tedris var ya hocam. Sahabeyi, o Mekke'deki 40 kişi olan şeyi evde, Darül Erkan'da, şurada burada böyle işliyor hocam. Yani meydana çıkmadan önce belli bir işlenmişliğe muhatap oluyor. Ondan sonra arz-ı endam ediyor ki hocam esasında çok fazla da genç var. Ben şimdi bazen anlatırken gençlere diyorum ki ya diyorum bak sahabe dediğiniz insanların bir kısmı 15, 16, 17, 18, 25, 30 yıllı yaşlarda böyle biz radıyallahu an deyip saygı, ihtiram gösterdiğimiz isimler esasında delikanlılar hocam. Demek ki peygamberimizin çevresinde delikanlılar vardı, gençler vardı. E o zaman biz de ana noktayı oraya doğru, odak noktamızı yani vakıf hizmetleri açısından da hocam oraya toplamamız gerektiği meselesi bizim için hocam en önemli.
Ama bir de şu var Abdurrahman'cığım, bilmiyorum ama biz ilahiyatçılar açısından ben bakıyorum meseleye. Bugünkü gençliğin ihtiyaç olan din konusunda,
evet,
ihtiyaç olan şey ibadetlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda değil.
İyi, doğru.
Niçin yapılması gerektiği konusunda iknaya ihtiyacı var. Adam namaz kılmanın gerekliliğini kavratmadıktan sonra siz ona namazı bozan şeyler, bozmayan şeyler, namazın farzları, müstehaplarını anlatsanız ne yazar, anlatmasanız
biraz
ne yazar.
Biraz daha hocam kelamcılar herhalde iş düşüyor.
Ama evet, burada önce namazın nasıl kılınması gerektiği, insana ne getirip ne götürdüğü. Bu konuda gençler, arkadaş ben namaz kılmam lazım dedirtme noktasına geldikten sonra artık namazın nasıl kılınacağı konusunda hem yaşayan canlı örnekler var hem de çok kitaplar var. Doğru. Her yerde var.
Hocam işte zaten tam da teknoloji burada devreye giriyor. Biz de hocam esasında gençlere bir muhataplık oluşturuyoruz. Yani güzel bir abi ona bir şeyler anlatıyor. Çocuk bir modelleme görüyor ve bu abi de teknolojide anlatıyor, ondan da anlatıyor, bundan da anlatıyor. Evet diyor, Müslüman diyor, bunların hepsini bilen bilebilen bir insan olur. Ezan okunduğunda da abdestini alır gider namazını kılar. Yani tabii akışında hocam bunları oturttuğunuzda hocam çok rahat oluyor. O soruya da hocam tam söylediğinizde de bizim hiç sormadığımız bir soru soruluyor şu an. Allah'ım benim namazıma ihtiyacım var. Hocam ya böyle bir soru nasıl sorarsın dememeli hiçbir ebeveyn. Oturup bunu doğru bir şekilde izah etmeli. Allah'ın bizim namazıma ihtiyacı olmadığı, bizim o namaza ihtiyacımız olduğunu güzel bir lisanda hocam anlatmak lazım. Bunun için de hocam biraz gençliğin dilini yakalayan sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olması lazım hocam. Özellikle de iki yönlü ama hocam. Ebeveyn eğitimi artı çocuk eğitimi. Yani ebeveyni, anne babayı eğitmediğinizde hocam aralarındaki ilişki kopuyor. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim hocam. Mesela 20 yaşında bir genç küçük, daha küçük yaşta bir kardeşi olmuş 7-8 yaşında. İnanın hocam bazen onlar arasında bile bir fark oluyor.
Hani nesiller arasında uçurum diyorlar, evet, da ama evet, burada esas dava bir de şu da var. Mesela insanların empati yapması lazım. Nasıl empati yapması lazım? Ya bugünkü ben kendimi bugünkü dünyama göre değil de torunumun yaşına göre indirgeyerek ya ben o yaştayken nasıl davranırdım? Neye göre hareket ederdim? Ona göre konuşmam lazım. Onun zihnindeki, o zaman benim zihnimde hangi soru işaretleri varsa onun zihninde de o soru işaretleri var. Önce onları gidermem lazım. Dolayısıyla bu empatiye bizim ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz bu yüzden ne diyor? Kellimin nâs alâ kaderi ukulihim. İnsanlara içinde bulunduğu andaki seviyelerine göre konuşunuz.
Hocam gelenekte de esasında aynı şey var. Şimdi ben mesela Balkanlara gitmiştim. Kafkaslarda da aynı şeyi görmüştüm. Çok bu Arnavutlarda da hocam ve Kafkasyalılarda da çok ev içi çok kuvvetli adetler var hocam. Mesela misafir yemek esnasında evdeki yani en büyük babanın bir küçüğü ayakta duruyor. Yani oğlum ya niye oturmuyorsun? Yok bizim Seyfettin Çesko rahmetli evine gittik. 30 yaşında adam oğlu ayakta bekliyor. Ya otur diyoruz biz. Tamam diyor ama çocuk oturmuyor. Şimdi hocam onlar da esasında o güne ait bir gelenekti. Şimdi bugün hocam onu dayatmanın manası yok. Ama anaya babaya saygı, hürmet esas bugün ihtiyacı o mesela. Bugün hocam huzur evlerine, şimdi biz hep onu anlatıyoruz vakıfta. Ananıza babanıza bakmak, onun hizmetinde bulmak, cennete giden yoldaki
en kestirme yol ya.
En kestirme yol.
Tabii.
Niye hocam? Çünkü her yer şey oldu, bakım evi de oldu. E ben bakamıyorum. E oraya yatırayım, parasını da vereyim, arada bir gideyim ziyaret edeyim. Ben de şu soruyu soruyorum. Peki sen yaşlanınca aynısını senin çocuğun yapsın mı? Yapsın diyor ama o an vaziyeti kurtarmak için söylüyor bunu. Gerçekte esasında herkes kendi çocuğunu bu noktada görmek ister. Mesela hocam bu kuşaklar arası değişmeyecek bir şey. Yani bu teknoloji dışı bir şey. 30 sene sonra da efendime söyleyeyim evlatlar ebeveynlerine evinde ağırlamak, bakmak gibi bir gündemleri olmalı.
Olacak ya. Şimdi bakın bizim, siz de bilirsiniz, bizim erzak dağıtımıyla başladı bizim bu Hüdayi Vakfı'nın hizmetleri.
Evet hocam.
Sonra baktık ki öyle aileler gördük ki biz, yani erzak vermenin de bir manası yok. Hatta onun ağzına bir kaşık çorbayı uzatacak ele ihtiyacı var. Böyle yalılarda ve dadılar elinde büyümüş ama kimliğe de kimsesiz yalnız kalmış o insanlar gördük biz. Bunun üzerine 100 kişilik hanımlar için, 100 kişilik de erkekler için bir huzurevi açtık Ümraniye'de.
Ümraniye'de.
Ama Allah'a şükür hiçbir zaman dolmadı bu. Niye? Müslümanlar
işte hocam.
Büyüklerine sahip çıkıyorlar.
Şimdi hocam maalesef artmaya başladı bu.
Evet.
Çünkü bir de bu biraz İstanbul'la alakalı hocam bir şey ya. Hocam Anadolu'da evler geniş. Yani Ankara dahil evler hocam büyük. İstanbul'un evleri küçük. Efendim söyleyeyim. İstanbul'daki insanların da gönlü de sadrı da dar. Biraz yani
ama Abdurrahman
sabretmek lazım.
Neyse güzel bir konuya temas geldik de.
Evet.
İzin verirseniz burada sözünüzü balla keselim.
Estağfurullah hocam.
Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım.
Eyvallah.
İkinci bölümünde kaldığımız yerden devam
tamam
edelim.
Tamam hocam inşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, lütfen efendim yüreğiniz, gönlünüz, kulağınız bizde kalsın. Sohbetimizi Abdurrahman Bey'le kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Abdurrahman Topbaş Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Abdurrahman'cığım gerçekten güzel bir noktaya temas ettik.
Evet hocam.
Tabii burada aile çok önemli. Bak aile.
Evet.
Esas imha edilen, yok edilmeye çalışılan aile. Biz de aile, bak ister buna babaanne, efendim dede, isterseniz anneanne, dede. Ama büyüklerle bir arada yürütülen bir hayat modelimiz vardı bizim. Burada mesela çocuk, ben 19 yaşına kadar dedemin yanında büyüdüm.
Hmm, güzel.
Bunun ne, o kadar çok faydasını
kesinlikle
gördüm
hocam,
çünkü
çok olmuştur, evet.
Ben kamil bir insanı kendime örnek almışım, onun gibi olmaya çalışıyorum. Dedem teheccüde kalkar, Esad Erbili Hazretlerinin müntesibi.
Allah.
Efendim pazartesi perşembe oruç tutar, eyyami bizde oruç tutar, günde efendim işte evvabindi, efendim kuşluktu, bütün o namazları kılar. Böyle bir insan 5 vakit namazını cemaatte kılar. Şimdi biz de çocukluk çağında hep onun gibi olmaya çalışıyoruz bu sefer. Ama
modelleme.
Genç bir anne babanın, dede yok evde.
Evet.
Ama öyle veya böyle delikanlı bir baba. Bir sürü hayatında zaaflar var, eksiklikler var. Bu sefer çocuk kimi örnek alıp büyüyecek? Babayı. Ya babanın bir sürü eksiği var ve çocuk o eksikleri örnek alarak büyüyor. Halbuki daha bizim aile yapımızda kemale odaklanmış bir hayat var. Ve orada gerçekten demin sizin ifade buyurduğunuz bu Türk dünyasında böyle bu.
Evet.
Büyüklerin yanında mesela biz babamızın yanında çocuklarımızı sevmeyiz. Sevmedik. Yok. Ama eğer dede varsa evde, çocukların ihtiyaç duyduğu sevgi ve şefkati dede gösteriyor. Ama baba ile çocuk arasında, çocuklar arasında o tatlı sert bir otorite korunuyor.
Korunuyor.
Dede olmadığı zaman yani çocuklarla içli dışlı olan babanın ailede otoritesi kalmıyor bu sefer.
İşte hocam şöyle, şimdi hocam uçlara geldik. Eskiden çok katı kurallar vardı. Şimdi de hocam çok sulu selliyiz. Yani şöyle hocam, sulu selli ebeveynler de kendi aralarında sulu selli. Çocuklar da ebeveynler arasında çok sulu selli. Hocam bu da ayrı bir ifrat yani. Yani bu da ya, hocam ayrı, ya, şimdi, ayrı bir uç.
Büyüklerin olduğu evde karı koca kavga demez. Bak. Eğer böyle biraz birbirlerine surat eksitseler ya oradaki babaanne.
Evet.
Ya da dede orada çağırır. Ona nasihat eder bak.
İşte hocam bunun için de hocam geniş ev önemli. Yani geniş ev hep bir lüks olarak telakki ediliyor hocam. Algılanıyor değil. Geniş ev bir üst kuşak anneler babalardan herhangi biri. O evde olduğunda hocam tam söylediğiniz nokta arayı buluyor. Torunla irtibat şey yapıyor. Anne baba çocuğa kızmış mesela. Bir aracı lazım.
Tabii.
O aracı dede, babaanne, nine artık her kimse o aracı oluyor hocam, olabiliyor. Ve gerçekten orada sağlıklı da bir şey oluyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Demin çok güzel bir şey söyledin hocam. Babanın eksiğini görüyor çocuk dediğinizde evet. Hocam. Şimdi dedesine gidip bunu söylediğinde dedesi şunu diyor. Ya evladım diyor, olur diyor. Biz de hatalar yaptık da diyor. Bak sonra bıraktık diyor. Ha evet. Benim babam mesela kötü bir insan değil. Ama hata yapmış ama düzeltecek diyor. Yani o hayatın akışını anlatıyor dedesi falan. Zihin dünyası hocam bunu canlandırıyor. Ama o olmadığında hocam bu sefer şimdi hocam bilmiyorum siz kullanıyor musunuz da bu soruyu yapay zekaya soruyor. Siri'ye soruyor. Babamla kavga ettim ne veya babam bana şöyle diyor ama kendim böyle yapıyor ben ne yapayım diyor. Yani hocam gerçekten karşımıza böyle garip bir durum çıkıyor hocam. Yani dijital bir aygıttan bir vicdani ve manevi bir şeye.
Dijital köleliğe doğru gidiyor insanlar.
Maalesef.
Hazreti Mevlana'ya maalesef sormuşlar efendi kimdir, köle kimdir diye de. Efendi diyor nefsinin ve isteklerinin emiri olan adam efendi, esiri olan adamsa köledir.
Maalesef.
Bugün dijital bağımlılık, dijital kölelik dediğimiz şey gittikçe genişliyor.
Genişliyor.
Ama burada esas şimdi evin büyüklüğü dediğimiz zaman bizim Anadolu'nun evleri İstanbul'un evlerinden büyük değil. Ama Anadolu'nun evi bizim kendi geleneksel mimarimize göre, iç mimarimize evet göre dizayn edilmiş. Her odada bir defa yüklük var. Yüklüğün dibinde bir şey var. Çağ deriz biz. Banyo evet yapacak yer var. Her odayı her maksat için kullanabilirsiniz. Akşam oldu muydu serersiniz yatakları, olur yatak odası. Sabah oldu mu kaldırırsınız, korusunuz yüklüğe. Minderleri korusunuz, olur misafir odası. Sonra misafir geldi. Sofraltısını serersin, sineği korusun, olur yemek odası. Her odayı her maksat için kullanabilecek derecede dizayn edilmiş bir iç dekorasyon. Bizim dedem var ya da şöyle diyelim hadi dedemi, babam var. Üç tane de abim var. Hepimiz aynı evde kalıyoruz. Ama her birimizin odası ayrı. Çocuklar büyük odada kalıyorlar. Ama hiçbirisi diğerinin boyun yaptığını bilmez. Bak mahremiyet ölçülerine de çok sadık bir şey. Ha ne var? Bu neyi getiriyor esas? Orada evlerin gönülleri geniş.
Hocam şimdi iş oraya geldi. Ben hatırlıyorum İstanbul'da bazı aileler çocuğunu evlendirdiğinde kendi evine alırdı. Bir oda tahsis
tabii
ederlerdi ona.
Tabii.
Yani böyle 80-90'larda hocam devam ediyordu. Şimdi kalkmıştır yani. Hiç, daha doğrusu hiç duymadım.
Yok şimdi Anadolu'da da kalktı.
Evet.
Şimdi
hocam bir oda tahsis edilirdi. Özellikle de çocuk olur. Hatta o çocuk büyüyene kadar yeni bir eve çıkma hem de işte damat o sırada biraz daha çalışır, para biriktirir. Bir eve çıkacak kadar şey olur.
Önce en büyük olan gider. Sonra ikinci olan gider. Sonra evet üçüncü olan, en küçük olan evde kalır. Hı. Bak hiç anne baba yalnız ve yardımsız da bırakılmaz. Ama burada ne var? Bugünkü evler maalesef. Cumhurbaşkanımız bak feryat ediyor. Nüfusumuz azalıyor. Küçük, evet. İşte ev, burada evliliği bu defa rahat kolaylaştırmak lazım.
Hocam ömrünüze bereket. Hocam iki nokta var. Bir tanesi bizim Doğu'da, İç Anadolu'da değildi hocam. Doğu'da şimdi başlık parası konusu vardı. Onu kalktı gibi oldu ama adı başka isimlere geldi bu sefer. Yine hocam kız isterken damat yani çocuk erkek bir dünya işte altında oydu buydu bir şeyler verecek.
Sen şey biliyor musun?
Yok süt parasıydı.
Konya'da ne var?
Ne hocam?
Damat kaçırılırdı biliyorsun evet değil mi sen?
Kaçırıldı hocam.
Musa Efendi Hazretleri. Evet.
Abim falan ben de kaçırdım hocam.
O söyledi. Kaçırın. Evet. Sonra kendisi verdi kaçıranlara şey biliyor
ama
musun?
Ama hocam o basit bir şeydi. Şimdi mesela Doğu'da gerçekten çok ciddi bir erkeğin para biriktirmesi
lazım
gerekiyor ki gitsin. O kızcağızı istesin. ailesi versin, alsın, evlensinler. Hocam bu iyi bir şey değil. Batıya doğru geldiğimizde de hocam güzel bir ev kiralayacak veya evi olacak, içinde bir sürü malzeme olacak. Nişanlar da hocam düğün gibi yapılacak. Hocam eskiden nişan aile hanımlar arasında yapılan.
Aile arasında onu biterdi, aldın verdin.
Yani 50-60 kişi bir yere doluşur veya bir salon tutulur. Hanımlar gelir, 5-10 tane erkek ailenin birinci şeyleri gelir. O kadar basit bir şey olurdu hocam. Şimdi nişanda düğün gibi. Yani hocam otomatik olarak masraf kapitalizm bir yandan çalışıyor hocam.
Şimdi Abdurrahman'cığım bak, şimdi bizim kendi şu andaki evlerimiz var ya.
Evet.
Bazen şimdi torunlar geliyorlar mesela. Ya salonu salon takımı işgal etmiş. Efendim yemek masası mutfağı işgal etmiş. Yatak odası takımı yatak odasını işgal etmiş. Oturma odası takım oturma odasını. Bakıyorsun ki biz lüzumsuz evde. Evler eşyaya göre alınmış.
Evet hocam.
Esas yanlışlık buradan başlıyor kardeşim. Evet. Şimdi torunlar gelse de hadi dede bir güreşelim dese. Meydanda bir yer yok ya, kalmadı ki. Yok böyle bir şey. Ve biz hayatımızı kendi elimizle böyle incir çekirdeğine sığdırıyoruz.
Evet.
Ve şey gibi böyle zaruri olmadığı halde zaruretmiş gibi bize takdim edilen şeylerin erişmek için, yakalamak için koşturuyoruz.
Zorlaştırıyoruz hocam. Yoruyoruz hocam.
Tabii.
Gerçekten böyle çok ilginç şeylerimiz var.
Tabii. O yüzden yani evliliği de şey yapmak lazım, kolaylaştırmak lazım.
Hocam kesin evliliği kolaylaştırmak lazım. Evlilik konusu gelmişken bana da özellikle genç evlilerden böyle 3-5 yıllık olup aralarında sıkıntı oluşanlar da geldiğinden hocam bir tecrübe oluştu. Hocam o bir arada böyle bir tatsızlık dalgası geliyor hocam. Hocam o dalgaya güzel bir dalga kıran birinin olması lazım.
Tabii canım ya.
Bu bazen hanımefendi yani gelin, bazen damat beyefendi o dalga kıranlığı yapması lazım hocam. Veya ebeveynlerden biri yani kayınvalide kayınpeder tarafından biri o dalga kıran olup hocam onu atlattığınızda hocam gerçekten şimdi ben çok arkadaşlar duyuyorum ayrılanlardan. Abi diyor keşke şurada diyor birisi diyor yutkunsa diyor. Birisi yani kavganın muhataplarından, tatsızın muhataplarından biri şöyle bir deseydi, yutkunsaydı veya beni idare etseydi. Bu kız tarafı için de geçerli, erkek için de geçerli. Ben diyor bu evliliği götürdüm diyor. Çünkü ben diyor işte seviyorum diyor hanımını veya kocamı seviyordum diyor. Hocam ve ayrılıktan sonra da hocam kısa sürede hemen evlenemiyorlardı hocam. Ayrılık travması diye bir şey çıktı hocam. Böyle kendilerinden geçiyorlar bir şeyde. Yani hocam zaten herkes bir tatsızlık, her tatsızlık insanı yorar. Ama bunu yani yormayı da kendine böyle özel bir noktaya getirmemek lazım. Çünkü hocam çevre onu getiriyor. O bana böyle dedi, böyle dedi. Anne babalar da herkes kendi çocuğunun hukukunu korumaya çalışıyor. Esasında evliliğin devamının hukukunu korumak
işte
lazım
burada
hocam.
Burada bir şey daha var. Bak. Sütten ağız yanan yoğurdu üfleyecek. Bir defa ayrıldı mı bir defa tekrar ikinci evlilik çok zor oluyor bir defa bir.
Evet efendim.
İki, ikincisi de ya orada şimdi anne babalar da biraz garip. Bizde bak bir Mehmetçik askere gönderilirken eline kına yakarlar. Kurbanlığa götürürken kurban süslenir ona kına yakarlar. Bir de gelin evden çıkarken geline kına yakarlar ve gelin beyaz gelinlikle çıkar. Buradan kefenle çıkıyorsun.
Hmm.
Bak buradan beyaz gelinlikle çıkıyorsun. Gittiğin yerden de kefenin çıkacak. Üçüncü bir çıkış yolu yok. Ama şimdi öyle bir şey ki eğer kız da maaşlıysa bak şimdi. Bu sefer anne baba, kızın anne babası. En ufak böyle bir tökezlemede hemen gel kızım diyor. Alıyorlar. Bakıyorsun ondan sonra arkasına insek belki de maaşı bize kalır filan diye düşünceleri de vardır. Ama esas bu aldatıcı bir merhamet. Merhametten maraz doğar.
Kesinlikle.
Bu sefer yuva yıkılıyor bakın.
Kesinlikle.
Öyle değil. Halbuki eskiden öyle değildi. Bak kızım bu evden gidiyorsun. Bundan sonra bak gidişin olacak ama oradan kefenin dışında çıkışın
şimdi
olmayacak.
Şimdi hocam bir yaşanmışlık anlatayım. Bir delikanlı geldi. Genç. Böyle dedim ki niye evlenmedi falan takıldım biraz. Abi dedi çevremdeki arkadaşlarından evli olanlar da mutlu değil dedi. Niye dedim. Böyle bir durdu. İşte bir şeyler geveledi. Sen dedim onlara niye mutlu değilsiniz diye soru sordun mu dedim. Hem kadına hem erkeğe. Ve dedim makul bir cevap duydun mu dedim. Böyle bir durdu. Hiç aklıma gelmedi dedi. Lütfen dedim bir hayır yap dedim. Git dedim. Niye mutlu değilsin? Buzdolabım yok diye. Bu sene tatile gidemedim diye mi? Şu bu diye mi? Yoksa gerçekten elle tutur gözle görür ciddi bir konu mu var? Hocam %80'inde elle tutulur ciddi bir konu yok hocam. Hocam herkesin evliliği sıkıntılar yaşamıştır, sallanmıştır, şudur budur. Ama işte hocam şimdi sallandığı anda yıkılıyor.
Yazık.
Yani o da gerçekten topluma yazık oluyor. Bireysellik artıyor. Ve hocam çok ilginç. Tam kapitalizme hizmet ediyor. Hocam bir insan bireyselle evli, yani bir ferdi yaşamla evli yaşamın arasında hocam %40 daha fazla harcıyorsunuz.
Hayır, bir de evinize huzur gelir.
Hocam
hayatınıza düzen gelir.
İstatistik olarak hocam gelir. Yani bir insan hocam bekarken daha fazla harcıyor.
Tabii tabii. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de erkeği kadına, kadını erkeğe müşekkin olarak evet. yarattı. Sükunet verici. Sükunet verir. İnsanın hayatına huzur birbirini vermek istiyorsa evlenecek. Evli adamın ailesinde ve kendi hayatındaki sükunetle bekar adamın sükuneti bir olur mu? Ya berduş diyorlar ya hani eskiden. Yatağı sırtında demek. Bekarsan nerede akşam orada sabah. Böyle bir düzensizlik ama evli olduğun zaman artık düzene gireceksin.
Muhterem hocam bir konuda bir de bu çocuk genç meselesinde mesela abisinde veya bir akrabasında evlilikle ilgili olumsuz bir örnekleme gördüğünde onu da hocam kendi zihin altına yazıp atıyor. 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında. Çünkü o bir de dedikodulara muhatap oluyor.
Ama burada
evin içindeki bizim esasında hocam evliliği yıkılması sadece o iki kişi arasında değil, geniş bir halka içerisinde olumsuzluk yayıyor hocam.
Amenna, doğru.
Yani diyor ki ya ben de diyor bunlar gibi mi olacağım? Ben de evlenirsem böyle mi olacağım? Veya benim kocam olacak adam bak böyle olursa bundan sorun çıkar ben kesinlikle almayayım diyor. Aynı şekilde erkek de diyor ki ben evlenirsem delikanlı evleneceğim kız böyle böyle olmalı diyor. Hocam bir filtre sistemi getiriyorlar geçmek mümkün değil.
Ama burada bir de şu var Abdurrahman'cığım burada bak. Şimdi mesela anne babalar kızına dünür geldiler evet. değil mi? Diyor ki malı var mı? Nerede çalışıyor? Maaşı ne kadar? Bunları söylüyor da hiçbir kız babası. Ya namaz kılıyor mu bu delikanlı? Geldiniz ama.
Evet.
Orucunu tutuyor mu? Nasıl?
Ahlakı nedir?
Ahlaki durumu nedir diye hiç kimse bunu sormuyor. Ama hep geçim. Dünya hesabını soruyorlar.
Dünya.
Halbuki Peygamber Efendimiz bir defa yani eğer biz mutlu bir yuva kurmak istiyorsak tercihi baştan doğru yapmamız lazım. Nedir o? Peygamber Efendimiz diyor ki bir işte kadın güzelliği için nikahlanır. Zenginliği için nikahlanır, asalet için nikahlanır, bir de ahlakı güzel olduğu için nikahlanır. Ama sessiz olun da diyor, ahlakı güzel olanı tercih edin.
Ama hocam dört dörtlük olursa da...
Amenna. Şimdi burada şu var, yani güzel olduğu için aldınız. Evet. Ya güzellik daimi değil, gelip geçici. Evet. Bir doğum yaptıktan sonra mesela o değişiyor. Güzellik geçiyor. Bir trafik kazası geçiyor, Allah bir hastalık vermesin evet. geçiyor. Ya da çok da güzel dahi olsa... Güzellik senin eliğin altında oldu mu önemini kaybediyor. Bu sefer evdeki davranışına geliyor iş. Ahlakına geliyor iş.
Hocam mesela ahlakın en güzel örneği şöyle bir şey yapayım. Şimdi sosyal medyada görüyorum. İşte kocası hastalandı, yatalak oldu. Ona rağmen onu bırakmayan kadın. Veya tam tersi işte kadın doğum sonrası şöyle oldu. İşte adam onu bırakmıyor ve hanımına, karısına hizmet ediyor gibi. Sanki böyle... Çok özel bir şeymiş gibi veriyorlar hocam. Yani normalde böyle bir şey olduğunda ayrılırlar. Ama bak bundan ne güzel ayrılmamış gibi. Hocam bu çok ayıp bir şey. Hocam eskiden bırakınız taraflardan birinin hastalanması veya hani daha böyle hayatın zor tarafına düşmesi. Hocam ölünce bile kolay kolay evlenemezdi. Yani saygıdan dolayı. Hani onun hatırasına şey diye. Ki o da doğru mu? O da bence doğru değil ama... Bugün hocam gelinen nokta yani sanki çok önemli bir şey yapacağız. Tabii ki siz hayat arkadaşısınız. Bugün sen hastalanacaksın, yatalak olacaksın. Yarın bir gün Cenab-ı Hak sana şifa verip ayağa kalktığında belki de ileride o hastalanacak. Sen o sana bakacak. Yani hocam bu tarafı düşünen yok hocam. Hep anı yaşa. Demin bu gördüğünüz gibi kaç parası var? Yakışıklı mı? Konumu ne? Evi şurada mı? Veya yok evi varmış ama o mahallede değil şurada olsa. Veya orayı satıp oraya geçse benim kızım o mahalleyi sevmez. Veya benim oğlum işte şunu şöyle yapmaz.
Şimdi tabii burada Abdurrahman'cığım bir şey daha var. Burada işte güzel olarak aldınız. Eğer ahlakı kötüyse sizi cehenneme çevirir hayatınız.
Öyle efendim.
Efendim çok asil bir hanımefendinin aldınız. O da ahlaksızsa hayatınızı cehenneme çevirir. Çok zenginse, ya zenginlik olmayan için cazip, olan için önemli kaybolur. O da çok zengin kıza ama ya öyle ahlaksız ki senin hayatını cehenneme çeviriyor. Ya ahlakı güzel olanı tercih ediniz. Ahlakı güzel oldu mu size huzur verir.
Hocam kapatmadan bir örnekle şey yapayım. Çok bildiğiniz bir örnek. Gülsen Ateseven. Asaf Ataseven.
Rahmetli Asaf abinin.
Gülsen teyzemize Cenab-ı Hayal ömürler versin. Şimdi hocam ben ikisini de tanıdım. Siz de tanımışsınızdır. Asaf amca böyle çok sıkı ve sert adamdı. Ama mücadele adamıydı. Başarılı bir şeyler, şunu yapar, bunu yapar filan. Gülsen teyze de o sert adamı idare ederdi. Ama hocam Gülsen teyze o da okumuş. Zamanı nele? Yani 1960'ların 50'lerin 60'ların okumuş kadını İstanbul'a gelmiş. Çok kolaylıkla mevki makam sahibi olabilecek. O günün şartlarında çok çok çok muteber bir kadın. Ama kocasını taşıdı hocam. Ve hocam ikisinin birlikteliğinden de gerçekten çok kalite bir örnekleme çıktı hocam topluma. Ve Gülsen teyze geçen bize anlattı. Ben de tabii zaten tanıyordum çocukluğumdan beri. Ben dedi Asaf Bey dedi idare ederek dedi esasında o bana bir öğretmen oldu dedi. Ben kendimi eğittim yetiştirdim dedi.
Doğru.
Yani hocam bakın ikisi de doktor. Hani birbirini çekeme şey var ya ben onu taşıyamam. Bak taşıdı ve toplumun bir güzel herkesin sevdiği bir örnek hanımefendi.
Çok teşekkür ederiz Abdurrahman.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Abi buradan tabii o Gülsen anneye de buradan sağlık, afiyet ve uzun ömür diliyoruz.
Tamam, hayırlı. İnşallah, inşallah.
Efendim. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri bu rahmet sofrası programımızı burada noktalıyoruz. Abdurrahman Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Geldiler, lütfettiler. Bir başka rahmet sofrasında iftar vaktinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.